Ayrım 39, sayfa 370. Nihayet işaret gelmişti. Motorlar tekrar çalışıp tekne yalıya yaklaşırken görünmemek için içeriye girdi Can. Neredeyse 100 yıl önce küçük bir çocuk ve dedesi tarafından vatanlarını yağmacıların elinden kurtarmanın anısına dikilmişti o sedir. Kozalaklarından düşen tohumlarla yanında 3 ağaç daha bitmişti. Doğanın tohumuna engel olmak mümkün müydü? Ne fırtınalar, ne yağmalamalar görmüştü o ağaç ama dayanmıştı. Dayanan her şey gibi dayandıkça güçlenmişti. Güçlendikçe değerlenmişti. Değerlendikçe kendisine dikilen gözler arsızlaşmıştı. Ama kesilmesi asla mümkün değildi. Evren, hayat, yaradan buna izin vermeyecekti. Ama bunu bilmiyordu Can. Küçük, şımarık bir çocuk gibi sadece istiyordu. İstediği şeyin kendisine ne dertler açacağını düşünmeden, hesaplamadan istemeye devam ediyordu. Tekamülüne hizmet için doğduğunu, etraftaki her şeyin sadece ruhunu yaradanın anlayışına yaklaştırabilmek için var edildiğini unutmuş ve istemeye kurban olmuştu. Sahip olma duygusunda kaybolmuştu. Kimseye ait olmayacak şeylerin sahipliği için ruhlarını satan yüzlercesinin ibretiyle doluydu tarih. Görmek isteyene. Anlamını sağlamak için yaratılmıştı hayat. Gerektiği kadar tekrar ederek ve asla evrimde geriye gitmeyerek. Anlamak isteyene. 7. Göksel. Göksel müziğin içine sızar gibi sızdı kalabalığa. Sanki yürüdü ve sahnenin önünde durdu. Yukarıdan şarkıların ipin inmesini bekledi. Etrafına bakındı sakince. Bir gram yorulmadan dans eden kalabalık saatlerdir spor yapıyormuş gibi terlemiş, sırılsıklam olmuştu. Ayinde gibiydiler. Bu müziğe maruz kalıp da öylesine dikilmek mümkün değildi. Kimse birbirine bakmıyor, kimse bir diğerini yargılamıyordu. Herkes ayine katılmış, yaşamı dansla kutluyordu. Bedenlerindeki canın ritmine yaklaşırcasına. Sırıttı Göksel. İlk defa kendini etrafındaki insanlarla aynı hissetti birkaç saniye. Birkaç saniye sonra üzerindeki beyaz işçi tulumunun ön fermuarını kapattı. Karanlıkta kalan sahneye çıkıp diğerlerin arasında yerini aldı. Orkestra susmuş ve elektronik bir ritme girmişti. Deniz kalabalığı izledi. Yükseklikten kulaklığın kafasına takıp mikrofonu ağzına getirirken sahneye ışık verdi. Işıkla birlikte karanlıkta bekleyen işçi ordusu aydınlandı. Beyaz işçi tulumlarının içinde cinsiyetleri belli olmayan 19 kişi. Birbirlerine senkronize kurulmuş makineler iple bağlı kuklalar gibi ritme başladıklarında Deniz vokale girdi. Ritme bırak aklını, kalbinin attığı her vuruşta. Müziğe teslim olduğun her anda doğacaksın yeniden. Söyle bana, niye buradasın? Sor kendine, ne kadarsın? Düşün, ancak o zaman varsın. Kulaklar gibi sistematik bir şekilde kendi tutukluklarıyla engellenerek ritmi tutan 18 kişinin ortasında sanki aniden kapıldığı elektrik akımının etkisiyle titremeye başladı Göksel. Diğerleri tutuk ritimlerine devam ederken titreyen Göksel'in üstüne yukarıdan bir ışık hüzmesi indi. Işık hüzmesinin altında titremesi hafifledi. Tuttuğu ritim yumuşadı. Sanki bir robotun insanlaşması, kuklanın birey olması gibiydi hareketleri. Sarmaladığı 18 kişiden bağımsız ve sanki onların tutsaklığında habersiz. Onlardan tamamen farklı. Erkeksi dans etmeye başladı. Sıçrayıp havada takla attı. Yerine indiğinde tek elinin üstünde amuda kalktı ve öylece kaldı. Tek elinin üstünde dengede amuda kalkmış bekleyen Göksel'in dengesini kaybedip sakince milim milim kayarak yana devrilmeye başlaması ve bir ağacın devrilişi gibi vücudunun hemen dibinde dans edenin üstüne çıkması saniyeler sürmüştü. Bir blok gibi üstüne devrilen Göksel'in ağırlığıyla yere yapıştı yanındaki 17 kişi. Dansa devam ederken 2 kişi yerdeydi. Göksel bir sıçrayışta kalkıp havadaki parandelerine devam ederken ışık hüzmesi düştü diğerlerinin üstüne ve aynı titreyiş vücudu buldu bedeninde. Nihayet o da insanlaştıkça Yoksel'e katıldı. Karşılıklı vücutların üstünde sıçrayıp havalandılar. Parende atarken ikisi de gerideki iki kişiye çarptılar. Diğerleri danslarına devam ederlerken çarptıkları o iki kişi yere yapıştı. Bu sefer ve yine aynı ışık hüzmesiyle titreyip insana dönüştüler. Dansçıların hepsi düşüp sonra da ışığa teslim olana kadar devam etti bu döngü. En sonunda birbirlerinden farklı ama ahenk içinde taktılar, parendeler atarak dans eden 19 kişi oldular sahnede. Bir bedenin birbirinden ayrı ama birlikte çalışan organları gibi ahenkliydiler. Evrenin sayısı değil miydi? 18'in 1'e bağlanması ve 19'a ulaşması. Döllenen bir tohumun ilk oluşturduğu kalp hücresinde sadece tek bir hücreye hayatın doğması değil miydi? Koca vücuda yaşamı indiren. Hayat da anlam gibi bulaşıcı değil miydi? Dokunduğu her bedene yerleşen. 8. Can Manay. Tekne yaklaştığında yaktı sigarasını Can. Zafer sigarası için. Bundan daha iyi bir zaman olamazdı. Derin bir nefes aldı. Hemen ardından bir nefes daha. Zehri çekti içine. Dumanın içindeki zift ciğerlerine yapıştığı için sersemledi. Hücrelerinin ölümünde kafa buluyordu insan. Gerçekten garipti. Yaklaşan tekneden inmeden önce parmaklarının ucundaki sigarayı fırlatıp attı denize. Yanına gelen Zeynep'e baktı. Nasıl da anne gururundaydı. Bir sıçrayışta iskeleye atladı Can ve Zeynep'in inmesine yardım etti. Yanında yürümeye kalkan Zeynep'e önden gidip kapılarını açmasını hatırlattı. Partinin sürprizliğini hatırlatan bir göz kırpmayla da ekleyip onu yolladı. Ceketin yakasını kaldırıp başladı. Yalnız adamı sergilemeye. Kaşları çatık, saçları darmadağınık, keskin, kısık gözleriyle jilet gibi Can Manay yürüdü bahçeye. Başını yerden kaldırmadan birkaç adım önünden giden Zeynep'in açtığı salon kapısından geçti. Işıklar denmişti. Sanki kapalı olmasına şaşırırcasına. Tam o sırada ışıklar açılmıştı. Ve Can Manay'a sürprize gelen herkes sahteliklerin doruklarında sürpriz diye bağırdılar. Hayretle kafasını kaldırmıştı Can Manay. Yakası kaldırılmış pardösünün içinde kızarmış kısık gözlerindeki ifade ertesi gün tüm gazetelerin magazin sayfalarında olacaktı. Öyle bir bakmıştı ki o fotoğrafı gören her kadın ve hatta bazı erkekler Can Manay'la kurdukları fantezilerini hatırlayacaklardı. Araya giren diğer oyuncuları çıkarıp yatağa Can Manay'ın o ifadesiyle girecekti bazıları. Bazıları ise uzun bir süre atamayacaktı gazetenin o sayfasını. Ama bu kadar da yeterli değildi. Magazin kendi hayatlarının değersizliğinde, çaresizlik içerisinde diğerlerinin hayatıyla beslenen ahmakların odağıydı. Magazin sayfasında daha önce geçmeliydi Can. Emindi. Haberlere oturmalıydı. Sadece bir an, bir kıvılcım bitecekti. Asıl akıllarına düşmesi gereken kitleye ulaşmasına. İzleyeceği yol çok klişeydi. Ama klişeye klişe yapan daima işe yaraması değil miydi? Etrafında toplanan insanların elini sıkarken hüzünlü bir şaşkınlıkta gibiydi. Hüzünlü bir savaştan daha çekici ne olabilirdi ki? Şampanyalar patlatılmıştı. Can Manay'ı kutlamak isteyen insanlar coşkuyla onu sarmalamışlardı. Ali dikildiği köşeden dikkatle izlediği kalabalığı ve Can'ın hüzünlü tavrını ilk defa fark ettiği bir hal suratını ifade olarak yansıdı. Kaşları çatıldı. Can nasıl da samimi rol yapıyordu. Sürpriz partiyi bilmiyormuş gibi davranması değildi. Şaşırdığı, yaptığı rolü ne kadar samimi oynuyor olmasıydı. İçi sıkıldı Ali'nin. Aklı ona Bilge'nin hallerini Can'a bağlamasıyla söylerken kalbi itiraz ediyordu. Yıllardır yanında olduğu adamı mı kıskanacaksın? Sana sahip çıkan adamı nankörlük mü yapacaksın diyordu. Etrafa bakındı dikkatle. Bilge neredeydi? Göremedi. Derken merdivenlerin gerisindeki büyük bitkinin arasında siyah parıltıyı fark etti. Kafasını çevirecekti ki bitkilerin Arkasından neredeyse saklanmış gibi duran kişi geri çekilip merdivenlerden indi. Ali otomatik bir adım attı peşinden ama durdu. Aklı ne düşüneceğini şaşırmıştı. Sakince merdivenlere yaklaşıp grinin siyaha kavuştuğu parlak elbisenin içindeki merdivenlerden mutfağa inmesini izledi Bilge'nin. Peşinden gitse ne diyecekti? Neden üstünü değiştirdin mi? Belki de Bilge değildi diyerek yalan söyledi kendine mutfağa doğru inerken. Mutfak boşalmıştı. Dört aşçı dışında tüm elemanlar yukarıdaydı. Mutfağın derinliğinde tek başına dikilmiş ve Bilge olmaması için neredeyse dua edeceği kişiye baktı dikkatle. Elbisesizin açıkta bıraktığı sırtının kendini saklamak isteyen kamburluğu, o kamburluğun iyice sergilediği omurgasının ince kemikleri Bilge'ye aitti. Gözlerini Bilge'nin çıplak sırtından ve elbisesinin narin parlaklığından kurtarıp suratına baktı. Arkası dönüktü ama başı hafifçe yana dönmüştü. Düşünüyordu. Ali bu duruşta dalgınlıktan bir kadının neyi düşündüğünü bilmiyordu. Daha fazla izlemeye gerek yoktu. Duvarlar üstüne üstüne gelirken çıktı merdivenleri ve kendini bahçeye attı. Hissettiği yalnızlık o kadar büyümüştü ki bir yere yaslanmazsa sanki yalnızlık onu devirecekti. Yürüdü ve sırtını o ağaca yasladı. O sırada ağacın ışıkları aniden yandı. Ellerini bedeninin iki yanına sarkıtıp gerisindeki ağaca dokundu avuçlarıyla. Yalnız olmadığını söyledi ağaç sanki ona. İnsandan da, yaşanmışlıklarından da, dünyada da, var olan her olgudan da daha güçlü bir şey vardı. Gözlerini kapatıp aslan onu hatırladı Ali. Bir yaratıcı vardı. Evrenleri yaratan, bu ağaca can veren ve etrafındaki her şeye anlam yükleyen. İnsan hatırladığı sürece o anlamın bir parçasıydı. Hissettiklerinde kaybolmamalı ve asla neyin parçası olduğunu unutmamalıydı. Anlamsızlaşmamalıydı. Anlam asla diğerlerine bağrı olamazdı. Hep vardı. Fark edilmeyi beklediği yerde hep pusudaydı. 9. Bilge Can. Görevliler mutfağa inmeye başladığında üzerindeki şık kıyafetiyle nasıl da aralarında sırıttığını fark etti Bilge. Ama yukarı çıkamazdı. Kendini gösterircesine Can'ın manayın karşısına dikilemezdi. Kamufle olmak için eline aldığı programı ve etrafındakilere seri şekilde işleri yapmasını kontrol etmeye başladı. Telefonu hiç çalmasa İskele'deki güvenlik yanaşmak isteyen lüks tekne için Manay'ın teknesinin çekilmesine izin istemese davet edilen herkesin geldiği zaten bildiği için sürpriz yapıldıktan sonra gelen bu kişinin kim olduğunu Bilge merak etmese asla çıkmayacaktı bu mutfaktan ama çıktı. İstenmeyen birilerinin partiye katılması engellenmeliydi. Belki gelen Eti'ydi. Güvenliği arayıp kendisini beklemelerini söyledi. Hızla çıktı merdivenleri. Üst kata ulaştığında daha önce kamufle olduğu bitkinin ardına sığınıp salona baktı. Bulunduğu noktayla sokak kapısı arasında kimse yoktu. Fırlayıp bahçeye çıktı. Ağaca sırtını dayamış kendisini izleyen Ali'yi fark etti. Binanın etrafında dönüp ön bahçeye geldi. Salon kapısı iki kanattan açılmış, davetliler ısıtmaların konforunda, bahçenin de keyfine varıyorlardı. Manayla karşılaşma riski olduğu için kaçamak bakışlarla iskeleye doğru hızla yürüdü Bilge. Zeynep ona seslenmese, Bilge dönüp Zeynep'le konuşmak zorunda kalmasa, bakışı ortasında bulunduğu kalabalığın ısrarlı ilgisine rağmen kendi üzerine dikilmiş Can Manay'ın bakışına buluşmasa, buluştuğu yerde gözleri de bu kadar uzun kalmamış olsa. Kafasını çeviremedi Bilge. Ne Zeynep'in kıyafetiyle ilgili iltifatlarını duyabildi ne de çalan telefonunun sesini. Sesler uğultulara, insanlar gölgelere dönüştü. Baktığı yerde bir tek Can Manay vardı. Suratındaki gülümseme kayboldu. Siyah gözlerindeki anlamın altını çizercesine. Sonra bakışı sertleşti. Kendisinden kaçıldığını bilircesine ve kafasını sakince birkaç milim sağa yatırdı. Kendini tamamen ortaya koyan bir labirent gibi tüm kapılarını açmış davet edercesine. Zeynep'in dokunmasıyla resmen sıçradı Bilge. Bakışını candan koparıp çalan telefonun açmasını söyleyen Zeynep'i dinledi. Açtı telefonunu. Güvenlik yaklaşan tekne için izin bekliyordu. Bilge izin verilmesini söylerken iskeleye yürüdü. Kalbi sanki atmıyor, göğsünü parçalayıp çıkıp gitmek istiyordu. Daha önce yaşadığı milyonlarca anın hiçbirinde böylesine aciz, böylesine kontrolsüz hissetmemişti kendini Bilge. Ne annesinin ölümünde, ne Murat'ın yok oluşunda daha önce sanki hiç hissetmemişti. İskeleye birkaç adım kalmıştı. Yürürken ellerini iyice yumup sıktı. Hissetmek yaşamaktan bile ağırdı. Bilge karanlığın içinde kayboldukça elbisesinin parıltılarının artmasını izledi. Çıplak sırtının kemiklerini her adımda kıvrılıyordu sanki. Daha önce hiç dokunulmamış, hiç hissettirilmemiş, kendini hazza bırakmamış bir tenin çekiciliğiyle, duygular ve zevklerin bedene indiği o ilk anların yarattığı etkiyle tanıklık etmek ve o ilk defaların sebebi olmak, o ilk hazların rehberliğini yapmak. Yemin edebilirdi Can, bu elbisenin altında bile Bilge'nin o pamuklu külodunu görür gibiydi. 10. O an Özge. Sadece doymaya odaklanmış, doyumsuz asalakların, asla doymayacaklarının bir türlü anlamadan yemelerini, içmelerini, etrafındaki tüm anlamları tüketen dedikoduları, birbirlerine bulaştırmalarını, giydikleri kıyafetlerin, ayakkabıların, taktıkları takıların, çantaların pahalılığından kendi değersizliklerini saklama çabalarını izledi Özge, çekildiği köşeden. Hiçbir şey değişmemişti, değişmiyordu. Konforun tozağına düşen insanlar yüzyıllardır aynı şekilde kayboluyorlardı. Ulaştıkları konforu arkadan gelenlere yolu açmak, üretmek için kullanmak yerine yollara, gişelere koyup arkadan gelenlerden paraya kesiyorlardı. Çeşmenin başına geldiklerinde sırada beklerken çektikleri susuzluğu unutup geride sırada bekleyenlere bağlarını koparıp onların susuzluğunu umursamadan çiçeklerini sulamaya dalmış cahil zengin ordusu gibiydiler. Periyodik aralıklarla susuz ve geride kalmışların o bahçelere girip önlerine gelenleri öldürmesi, ihtilaller ve devrimler adeta ihtiyaç olmuştu insanlık için. Kollarına taktıkları gösterişli ama ruhsuz karaları ve öznesi para olan anlamsız konularıyla ne kadar sıkıcı, ne kadar zavallı ve ne kadar tehlikeliydiler. Hepsi bu gece yok olsa, hiçbir şey değişmezdi. Daima çeşmenin başını çöreklenecek, tekamülsüz birileri gelecekti. Tek çare vardı, çeşmenin başına geçmek ve herkesin ihtiyacı olan suyu aldığından emin olmaktı. 11. O an Ali. Ağırlığını dayadığı ağaçtan zorla koparmıştı bedenini Bilge'nin peşinden giderken. Keşke gitmeseydi. Önce Zeynep'in Bilge'ye atılan heyecanlı halini izlemiş ve sonra Bilge'nin suratındaki ani değişimi fark etmişti. Telaşın ve kaynağı bilinmeyen bir tedirginliğin nasıl da hücre hücre yüzünü terk ettiğini, güneşin çekimine kapılmış bir gezegen gibi nasıl da baktığı yöne çevrildiğini gördü Ali. Kendi hissettiği duygularının doğumunu izledi onun yüzünde ve sonra sakince o doğuma neden olan kaynağı çevirebildi bakışlarını. Can, güneşi olmaya hazırlandığı gezegenin kendisinden çok daha büyük bir kütlesi olduğundan ne kadar da habersizdi. Ayrım sonu.